Ayrım 36, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 429. 40. Bölüm. Truls Benson yavaşça derin bir nefes aldı. Nabzı hızlanmıştı ama kontrol altındaydı. Harry Hall aydınlıktaydı ve dürbünü doldurmuştu. Truls'un bunu kaydedememesi gerçekten yazıktı. Truls Benson duraksadı. Ayaktayken düşünmeyi pek beceremezdi. Aptal olduğundan değil ama bazen aklı biraz yavaş çalışırdı. Çocukluklarında onunla Mikael arasındaki fark bu olmuştu hep. Düşünme ve konuşma işini Mikael yapardı. Ama zamanla Truls de aklını kullanmayı becerir olmuştu. Örneğin şimdi olduğu gibi. Örneğin liseden çıkarılan adres meselesinde olduğu gibi. Harry Hall'u şimdi vurmamasını söyleyen hafif sesle bir örnekti. Mikael olsa basit bir matematik hesabı yapmak gerektiğini söylerdi. Hall, Rudolf Asayev'in ve Truls'ün peşindeydi. Neyse ki bu sırayla. Hall'un Asayev'i vurması, Truls'ün sorunlarından en azından birini çözmesi anlamına gelirdi. Asayev'in Hall'u vurması da... Öte yandan, Harry Hall hala aydınlıktaydı. Truls tetiği daha da çekti. Klipos'tayken en iyi ikinci tüfek atıcısı ve en iyi tabanca atıcısıydı. Ciğerlerini boşalttı, vücudu tamamen gevşemişti ve kontrolsüzce sarsılmayacaktı. Tekrar nefes aldı ve tüfeği indirdi. Blindernbayen Harry'nin karşısında ışıl ışıl uzanıyordu. Eski evlerle, büyük bahçelerle, üniversite binalarıyla ve çimenliklerle çevrili tepelik arazinin üstünden zigzag çizerek geçiyordu. Harry taksinin ışıklarının gözden kaybolmasını bekledikten sonra yürümeye başladı. Saat 1'e 4 vardı ve etrafta incin top oynuyordu. Harry taksi şoförüne 68 numaranın önünde durmasını söylemişti. Blindernbayen'daki 74 numaralı ev 3 metre yüksekliğinde bir çitin ardında yolun 50 metre kadar uzağındaydı. Evin yanında boyu ve çapı 4'er metre kadar olan su kulesini andıran silindir şeklinde bir tuğla yapı vardı. Harry Norveç'te ilk kez böyle bir su kulesi görüyordu ama komşu evlerde de o yapıdan olduğunu fark etti. Çakıllı bahçe yolu etkileyici ahşap evin ön basamaklarına kadar çıkıyordu. Muhtemelen sağlam olan siyah ahşap kapının yukarısında asılı yegane lamba yanıyordu. Zemin katın iki, birinci katında bir penceresi aydınlıktı. Her yolun karşı tarafında bir meşe ağacının gölgesinde durdu. Sırt çantasını indirip açtı, isyan bastırma tüfeğini hazırladı ve gaz maskesini yukarı dönük şekilde taktı. Artık tek yapması gereken maskeyi yüzüne indirmekti. Yağmur sayesinde eve gerektiği kadar yaklaşabilmeyi umuyordu. MP5 makineli tüfeğin dolu ve emniyet mandalının açık olup olmadığını kontrol etti. Vakit gelmişti ama ağrı kesicinin etkisi hızla geçiyordu. Harry Jim Beam şişesini alıp açtı. Şişenin dibinde çok az içki kalmıştı. Harry tekrar eve baktı, şişeye baktı. Planı işe yararsa sonrasında bir yudum içki içmesi gerekecekti. Kapağını tekrar kapadığı şişeyi yedek MP5 şarjörüyle birlikte iç cebine koydu. Maskeyi indirdi ve normal nefes alıp almadığını, beyniyle kaslarına oksijen gidip gitmediğini kontrol etti. Kol saatine baktı, saat 1'i 1 geçiyordu. Uçak 23 saat sonra kalkacaktı. Harry ile Raquel'i götürecek uçak. Harry iki derin nefes daha aldı. Bahçe kapısı alarmlıydı muhtemelen. Ama Harry çiti çabucak aşamazdı. Taşıdığı yük fazla ağırdı. Çite tırmanayım derken Matserut Caddesi'ndeki gibi açık hedef olmaya niyeti yoktu. 2,5 diye düşündü. 3. Sonra yürüyerek bahçe kapısına gitti ve kolu indirerek kapıyı açtı. Bir elinde isyan bastırma tüfeğini, diğer elinde de MP5'i tutarak koşmaya başladı. Çakıllı yolda değil, çimenlikte koştu. Oturma odası penceresine doğru koştu. Hasmı şaşırtmanın ne müthiş bir avantaj sağladığını polisken yaptığı yıldırım baskınlardan biliyordu. İlk ateş eden taraf olma avantajının yanı sıra ses ve ışığın hasmın dona kalmasına yol açabilmek de önemliydi. Ama Harry bu avantajın raf ömrünü de biliyordu, 15 saniye. Sadece bu kadar zamanı olduğunu tahmin ediyordu. Bu süre içinde onları etkisiz hale getiremezse kendilerini toplayacak ve bir araya gelip direniş göstereceklerdi. Onlar evi tanıyordu. Harry ise evin kat planını bile görmemişti. 14, 13. Oturma odası penceresine fırlattığı iki gaz fişeğinin patlayıp beyaz bir çığa dönüştüğü an sanki zaman durdu ve titrek bir filme dönüştü. Harry bu filmin içinde hareket ettiğini algıladı. Vücudu yapması gerekeni yapıyor, beyni ise sadece kesitler yakalıyordu. 12. gaz maskesini indirdi. İsyan bastırma tüfeğini oturma odasının içine fırlattı. MP5'ini savurarak pencere kenarlarındaki iri cam parçalarını kırdı. Önce sırt çantasını sonra da ellerini Denizli'ye koydu. Bir ayağını oldukça yukarı kaldırdı ve üstüne gelen beyaz dumanlara doğru kendini attı. Kurşun geçirmez yeleği hareketlerini zorlaştırsa da içeri girince kendini uçarak bir buluta dalıyormuş gibi hissetti. Ateş edildiğini duyunca kendini yere attı. 8. Hala ateş ediliyordu. Parke zemin kuru seslerle parçalanıyordu. Dona kalmış değillerdi. Harry bekledi, sonra duydu öksürükleri. Gözleri, burnu, ciğerleri, göz yaşartıcı gaz yüzünden yanan insanlar ister istemez böyle öksürürdü. 5. Harry birden MP5'i kaldırıp grili beyazlı sisten gelen seslere doğru ateş etti. Kısa ve sert adımlar atıldığını duydu. Merdiven çıkan insanların adımlarıydı bunlar. 3. Harry ayağa kalktı ve koştu. 2. Birinci katta duman yoktu. Kaçağın kaçması, Harry'nin başarı şansının büyük ölçüde azalması anlamına gelirdi. 1. 0. Harry önce bir merdiveni, sonra da metal çubuklu trabzanı hayal meyal gördü. MP5'i çubukların arasına sokarak yana ve yukarı doğru hareket ettirdi, tetiğe bastı. Silah elinde sarsılsa da onu sımsıkı tuttu, şarjörü boşalttı. Makineli tüfeği geri çekip şarjörü çıkarırken diğer elini palto cebine sokup yedek şarjörü aradı. Eli sadece şişeye rast geldi. Yerde yatarken yedek şarjörü kaybetmişti. Diğerleri de hala denizlikte duran sırt çantasındaydı. Merdivenden gelen ayak sesleri duyunca öleceğine emin oldu. İniyorlardı. Başta yavaş yavaş tereddütle yaklaştılar. Sonra daha hızlı, sonra koşarak inmeye başladılar. Harry sisin içinden fırlayan bir silüet gördü. Beyaz gömlekli ve siyah takım elbiseli sendeleyen bir hayalet. Adam iki büklüm olup trabzana çarptı ve cansız halde aşağıya, trabzan babasına kadar yuvarlandı. Harry takım elbisinin sırtındaki kurşunların girdiği yerlerdeki yaraların kırmızı kenarlarını gördü. Cesedin yanına gitti ve kâkülünden tutarak başını kaldırdı. Boğulacak gibi olunca gaz maskesini çıkarmamak için kendini zor tuttu. Bir kurşun adamın burnunun yarısını uçurmuştu. Yine de Harry onu tanıdı. Leon Oteli'nin kapısındaki kısa boylu adamdı bu. Matserut Caddesi'nde bir arabadan Harry'e ateş eden adamdı. Harry kulak kabarttı. Hala beyaz duman salan göz yaşartıcı gaz fişeklerinin tıslaması hariç çıt çıkmıyordu. Harry oturma odası penceresine kadar gerileyip sırt çantasını buldu. Tüfeğe şarjör taktı. Kurşun geçirmez yeleğin altına da bir şarjör tıkıştırdı. Ter içinde kaldığını ancak o zaman fark etti. İri yarı adam neredeydi ve Dubai neredeydi? Harry tekrar kulak kabarttı, gaz tıslaması. Ama Harry üst kattan gelen ayak sesleri duymamış mıydı? Gazın arasından bir başka oda ve mutfağa açılan bir kapı gördü. Kapalı tek bir kapı vardı. Harry yanında durup kapıyı açtı ve isyan bastırma tüfeğini içeri doğrultup iki kez ateş etti. Kapıyı kapatıp bekledi, ona kadar saydı, kapıyı açıp içeri girdi. İçerisi boştu. Dumanların arasından bakan Harry kütüphane rafları, siyah bir deri koltuk ve büyük bir şömine gördü. Şöminenin yukarısında Gestapo üniformalı bir adamın tablosu asılıydı. Burası eskiden Nazi evi miydi? Harry bilim binasının önünde kurşun yağmuruna tutularak öldürülen Norveçli Fırtına Birliği komutanı Carl Martinson'ın Blindernwein'de el koyduğu bir evde oturduğunu biliyordu. Geri dönerek mutfaktan ve arka kapıdan geçip o zamanların tipik hizmetçi odası tarzında bir odaya girince aradığı şeyi buldu. Arka merdivenler. Normalde böyle merdivenler yangın merdiveni işlevi de görürdü. Ama bunlar bir dış kapıda son bulmuyor, bir mahzene ve tuğlayla örülmüş bir arka kapıya iniyordu. Harry fişek haznesini kontrol edip de hala bir gaz fişeği kaldığına emin olduktan sonra merdiveni uzun, sessiz adımlarla çıktı. Son fişeği koridora ateşledi, ardından da ona kadar sayıp oraya girdi. Kapıları iterek açarken boynu bıçak saplanırmış gibi acısa da odaklanmayı başardı. Kapısı kilitli olan ilk oda hariç bütün odaların boş olduğunu gördü. İki yatak odası kullanılmış gibiydi ama birinin yatağı örtüsüzdü ve Harry şiltenin kan emmişçesine kararmış olduğunu seçebildi. İkinci yatak odasının komodininde Kitab-ı Mukaddes vardı. Harry kitabı inceledi. Kiril harfleri, Rus, Ortodoks. Kitab-ı Mukaddes'in yanında hazırlanmış bir ziyuk. Altı çivi çakılmış kırmızı bir tuğla. Tam Kitab-ı Mukaddes'in kalınlığında. Harry kilitli kapıya geri döndü. Terlediğinden maskesinin camı buğulanmıştı. Karşı duvara yaslanıp ayağını kaldırdı ve kilidi tekmeledi. Dördüncü tekmede kapı kırıldı. Harry eğilip odanın içine yaydım ateşi açtı. Kırılan camların sesini duydu. Koridordaki dumanın odaya dolmasını bekledi. İçeri girdi, ışık düğmesini buldu. Bu oda diğerlerinden büyüktü. Uzun duvarın dibindeki dört direkli yatak dağınıktı. Komodinde duran yüzüğün mavi mücevheri ışıldıyordu. Harry elini yorganın altına soktu. Hala ılık. Etrafa bakındı. Az önce bu yatakta yatan her kim idiyse odadan çıkıp kapıyı arkasından kilitlemiş olabilirdi elbette. Anahtar hala kilidin iç tarafında olmasaydı. Harry pencereyi kontrol etti. Kapalı ve kilitli. Kısa duvara dayalı büyük gardırobu inceledi, açtı. İlk bakışta sıradan görünen bir gardıroptu bu. Harry arkadaki duvarı itti, duvar açıldı. Bir kaçış tüneli, Alman titizliği. Harry gömleklerle ceketleri yana itip başını sahte panelden içeri uzattı. Esinti hissetti, bir hava bacası. Harry içeriği el yordamıyla yokladı. Duvara demir basamaklar çakılmıştı, aşağıda da basamaklar var gibiydi. Mahzene iniyor olmalıydılar. Harry'nin zihninde bir görüntü, bir rüyanın tek bir anı belirir gibi oldu. Bu görüntüyü bastırarak gaz maskesini çıkardı ve sahte duvarın içinden sıkışarak geçti. Ayakları basamakları buldu ve dikkatle inerken, yüzü gardırop zemininin hizasına geldiğinde orada yatan bir şey gördü. Bu şey U şeklindeydi ve kolalanmış pamuklu kumaştandı. Harry onu palto cebine koydu ve karanlığa inmeyi sürdürdü. Basamakları sayıyordu. 22. basamakta bir ayağı yere değdi. Ama tam diğer ayağını indirecekken bastığı zemin hareket etti, dengesini yitirdi. Ama düştüğü yer yumuşaktı. Şüphe uyandıracak kadar yumuşaktı. Harry kımıldamadan yatarak kulak kabarttı. Sonra pantolon cebinden çakmağını aldı, çakmağı çaktı ve 2 saniye yanmasına izin verdi, sonra söndürdü. Görmesi gerekeni görmüştü. Bir adamın üstünde yatıyordu. Alışılmadık ölçüde iri ve alışılmadık ölçüde çıplak bir adam. Teni mermer gibi soğuktu ve yeni ölmüş kişilerin cesetlerinde tipik olarak görülen mavi renkteydi. Harry cesedin üstünden beton zemine inerek gözüne çarpan sığınak kapısına gitti. Çakmağını yaktığı sürece bir hedefti. Işık herkesi hedef kılardı. MP5'ini hazır tutarken sol eliyle ışığı açtı. Sıra halinde dizili ampuller yandı. Basık dar bir tünel boyunca uzanıyorlardı. Harry çıplak adamla baş başa olduğunu anladı. Yerdeki cesede baktı. Ceset bir halının üstündeydi ve karnına kanlı bir sargı bezi dolanmıştı. Cesedin göğsündeki Meryem Ana dövmesi Harry'e bakıyordu. Harry bu dövmenin o adamın çocukluğundan beri suç işlediğini gösterdiğini biliyordu. Görünürde başka yara belirtisi olmadığından Harry adamın sargı bezinin altındaki yara yüzünden öldüğü sonucuna vardı. O kurşun büyük ihtimalle Truls Benson'ın Steyr'ından çıkmıştı. Harry sığınak kapısını parmaklarıyla itti, kapı kilitliydi. Tünel duvara monte edilmiş metal bir levhayla son buluyordu. Yani Rudolf Asayev tek bir yerden kaçmış olabilirdi, tünelin diğer tarafından. Harry önce diğer bütün çıkışları kontrol etmesinin sebebini biliyordu. Rüya. Dar tünele baktı. Klostrofobi insana köstek olur, sahte tehlike sinyalleri verir, mücadele edilmesi gereken bir şeydir. Harry şarjörün MP5'e tam oturup oturmadığını kontrol etti. Umursama, hayaletler ancak var olmalarına izin verirsen var olur. Sonra yürümeye koyuldu. Tünel sandığından da dardı. Eğilmesine karşın başıyla omuzlarını yosun kaplı tavanla duvarlara çarpıp duruyordu. Klostrofobisi artmasın diye zihnini meşgul etmeye çalıştı. Buranın eskiden Almanların kullandığı bir kaçış tüneli olduğunu düşündü. Arka kapıya duvar örülmüş olması da bunu gösteriyordu. Sırf alışkanlıktan yerini saptamaya çalıştı. Yanılmıyorsa benzer bir su kulesine sahip komşu eve doğru gidiyordu. Bu tünel oldukça özenle inşa edilmişti. Yerde gider delikleri bile vardı. Otobanın mucidi Almanların böyle dar bir tünel inşa etmesi tuhaftı. Harry'nin aklından dar kelimesi geçince birden klostrofobisi arttı ve boğulacak gibi oldu. Adımlarını saymaya odaklandı ve tepenin ötesinde olduğunu hayal etmeye çalıştı. Tepenin ötesinde dışarıda serbest olduğunu ve açık havayı soluduğunu say Tanrı aşkına. 110'a gelince yerde beyaz bir çizgi gördü. Işıkların biraz ileride son bulduğunu görebiliyordu. Ve köşeden sapınca o çizginin tünelin ortasını belli ettiğini anladı. İster istemez küçük olan adımlarından yola çıkarak 60-70 metre civarı yürüdüğünü tahmin etti. Birazdan orada olurdu. Adımlarını hızlandırmaya çalıştı. Yaşlılar gibi ayak sürüyordu. Bir tıkırtı duyunca aşağı baktı. O ses gider deliklerinden birinden gelmişti. Gider kapağı, araç kliması gibi kapandı. Tam o anda Harry farklı bir ses, arkasından gelen yüksek bir gürültü duydu, döndü. Metal parıltısı gördü. Koridorun sonundaki metal levhaydı bu, hareket etmişti, yere inmişti. Sesin kaynağı buydu. Harry durdu ve makineli tüfeğini hazır tuttu. Levhanın ardını göremiyordu, orası fazla karanlıktı. Ama sonra bir şey parıldadı. Tıpkı güzel bir güz ikindisinde Oslo fiyordundan yansıyan gün ışığı gibi. Bir an çıt çıkmadı. Harry'nin kalbi küt küt atıyordu. Bereli adam daha önce tünelin ortasında yatıyordu ve boğulmuştu. Su kuleleri, dar tünel, tavandaki yosunlar aslında yosun değil, alg idi. Sonra Harry duvarın yaklaştığını gördü. Yeşilimsi siyah duvarın kenarları beyazdı. Harry dönüp koştu ve diğer uçtan benzer bir duvarın yaklaştığını gördü. 41. Bölüm. Yaklaşan iki trenin arasında durmak gibiydi bu. Harry'nin önündeki su duvarı önce çarptı. Harry'nin geriye savrulup başını yere çarpmasına yol açtı. Sonra Harry yerden kaldırıldı ve döne döne sürüklendi. Acizce çırpınıyordu. Parmaklarını ve dizlerini duvara sürterek bir şeylere tutunmaya çalışıyordu. Ama etrafındaki güçler karşısında hiç şansı yoktu. Sonra yine ansızın duruverdi. İki akıntının birbirini etkisizleştirdiğini hissetti ve arkasında bir şey gördü. Yeşil yeşil parıldayan iki beyaz kol Harry arkadan sarıldı ve soluk parmaklar onun yüzüne doğru çıktı. Harry tekme savurarak yan dönünce karnı sargılı cesedin karanlık sularda ağırlıksız ve çıplak bir astronot gibi döndüğünü gördü. Cesedin ağzı açıktı ve saçıyla sakalı ağır ağır dalgalanıyordu. Harry ayaklarını yere basıp tavana uzandı. Tünel tamamen suyla dolmuştu. Harry eğilince altındaki yerdeki beyaz çizgiyi ve MP5'i gördü, yüzmeye başladı. Yönünü şaşırmıştı. Ama vücudu geldiği yere dönmek için hangi taraftan gitmesi gerektiğini söyledi. Harry duvarlar arasında olabildiğince uzun kulaçlar atmak için çapraz yüzerken kendini diğer düşünceyi düşünmemeye zorladı. Mesele batmazlık değildi, hatta tersine kurşun geçirmez yeleği onu fazla aşağı çekiyordu. Paltosunu çıkarmakla zaman harcayıp harcamamayı düşündü. Paltosu tepesinde dalgalanıp duruyor ve direnç artışına yol açıyordu. Yapması gereken şeye odaklanmaya çalıştı, hava bacasına dönmeliydi. Saniyeleri, metreleri saymadan. Ama daha şimdiden başının içinde basınç hissediyordu, başı patlayacak gibiydi. Birden hatırladı, yaz. 50 metrelik açık havuz, sabahın erken saatleriydi. Etrafta neredeyse kimse yoktu, gün ışığı vardı. Raquel sarı bikiniliydi. Oleg ile Harry su altında en uzun yüzme yarışı yapacaklardı. Oleg buz pateni sezonundan sonra formdaydı ama Harry'nin yüzme tekniği daha iyiydi. Onlar ısınırken Raquel muhteşem kahkahalarını atarak tezahürat yapmıştı. Onun karşısında kasıla kasıla yürümüşlerdi. Raquel Frogner Lido kraliçesiydi. Oleg ile Harry ise onun gözüne girmeye çalışan kullarıydı. Sonra başlamışlardı. Yarışma beraberlikle sonuçlanmıştı. 40 metre sonra ikisi birden soluk soluğa su yüzeyine çıkmışlardı. İkisi de kazandığına emindi. 40 metre. Havuzun sonuna 10 metre kala başlangıçta havuz duvarını ayaklarıyla itmişlerdi. Kolları da serbest hareket edebiliyordu. Harry hava bacası girişine olan mesafenin yarısından biraz fazlasını kat etmişti. Umudu yoktu, burada ölecekti. Birazdan burada ölecekti. Gözleri yerinden fırlayacak gibiydi. Uçak gece yarısı havalanacaktı. Sarı bikini. Son 10 metre. Harry bir kulaç daha attı. Bir kulaç daha atmayı başaracaktı. Ama sonra ölecekti. 36. Ayın sonu. Sayfa 439.